Merhaba, ben Yusuf. Ninar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kate Raworth'un 2017 tarihli Donut Economics kitabı, iktisat düşüncesinin amaçlarını yeniden tartışmaya açan, ekonomi politikası ve sürdürülebilirlik alanında yazılmış bir kurgu dışı çalışmadır. Raworth'a göre 20. yüzyılın baskın hedefi olan sürekli gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, iklim krizi, yoksulluk ve eşitsizlik gibi birbirine bağlı sorunları çözmek için yetersizdir. Kitabın merkezindeki çörek modeli, insanlığın yaşaması gereken güvenli ve adil alanı gösterir. İç halkada herkes için gerekli toplumsal koşullar, dış halkada ise aşılmaması gereken gezegensel sınırlar bulunur. Amaç, insanların gıda, konut, sağlık, eğitim ve siyasal söz hakkı gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaması, bunu yaparken de iklimi, toprakları, suyu ve ekosistemleri aşırı baskı altına almamasıdır. Raworth, bu çerçeveyi 7 düşünme değişikliğiyle açıklar. Kitap, yalnızca ekonomistlere değil, belediyelerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının başarıyı hangi ölçütlerle değerlendirmesi gerektiğini sorgulayan okurlara da yönelir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ekonomik başarının ölçüsü olarak çöreğin güvenli ve adil alanı. Raworth'un en belirgin önerisi, ekonominin hedefini büyüme oranından çörek modeline taşımaktır. Modelin iç sınırı toplumsal temel olarak adlandırılır. İnsanların insanca yaşayabilmesi için gereken gıda, temiz su, sağlık hizmeti, eğitim, barınma, enerji, gelir, eşitlik ve siyasal temsil gibi alanları kapsar. Bu sınırın altına düşmek toplumsal yoksunluk anlamına gelir. Dış sınır ise iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi kullanımı, tatlı su tüketimi ve kirlilik gibi dünya sistemleri üzerindeki baskıları ifade eden ekolojik tavandır. Bu tavanın aşılması, ekonomik faaliyetin kendi yaşam destek koşullarını aşındırması demektir. İki sınır arasındaki alan, insanların ve toplumların gelişebileceği güvenli ve adil bölgedir. Bu yaklaşım, üretim ya da piyasanın tümüyle reddi değildir. Asıl soru, ekonominin ne kadar büyüdüğü değil, İnsanların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ve bunu hangi ekolojik maliyetle yaptığıdır. Türkiye gibi hem gelir eşitsizliği hem de su stresi, kentleşme ve enerji dönüşümü tartışmaları yaşayan ülkelerde tek bir büyüme göstergesinin sınırlılığını görünür kılar. Çörek, ayrıntılı bir politika reçetesi değil, bütçe, yatırım ve kalkınma kararlarını birlikte değerlendirmek için bir yön pusulasıdır. İkinci olarak, piyasayı merkeze koymak yerine ekonomiyi toplum ve doğa içinde görmek, kitap. Ders kitaplarında sık görülen bağımsız piyasa şemasına karşı ekonominin daha büyük sistemlerin içinde yer aldığını vurgular. Geleneksel anlatılarda haneler ve firmalar arasındaki para ve mal akışları merkezdedir. Raworth, bu resmin görünmeyen unsurları dışarıda bıraktığını söyler. Ekonomi, toplumun içindedir. Toplum da canlı dünyanın içindedir. Ayrıca ücretsiz bakım emeği, gönüllü faaliyetler, müşterekler ve kamu hizmetleri piyasa fiyatına tam olarak yansımasa bile ekonomik yaşamın sürmesini sağlar. Örneğin çocuk, yaşlı ve hasta bakımı çoğu zaman milli gelir hesaplarında sınırlı görünür. Fakat iş gücünün ve toplumsal hayatın devamı için vazgeçilmezdir. Benzer biçimde temiz hava, verimli toprak ve istikrarlı iklim, firmaların kullandığı altyapı kadar temel girdilerdir. Bu bakış, çevresel zararı sonradan eklenecek bir yan maliyet gibi değil, ekonomik tasarımın başlangıç koşulu olarak ele alır. Kamu politikası bakımından sonuç nettir. Ulaşım, konut, enerji veya sanayi yatırımı değerlendirilirken yalnızca parasal getiriler değil, bakım yükü, sağlık etkileri, kaynak kullanımı ve ekosistem üzerindeki baskı da hesaba katılmalıdır. Raworth'un çerçevesi, piyasanın rolünü inkar etmeden piyasanın toplumsal ve ekolojik sınırlar içinde çalıştığını hatırlatır. Üçüncü olarak, rasyonel ekonomik insan varsayımından sosyal olarak uyumlu insanlara geçiş, Raworth, ekonominin insan tasvirini de değiştirmenin gerekli olduğunu savunur. Klasik ders kitabı figürü, çoğu zaman kendi çıkarını tutarlı biçimde hesaplayan, bilgiyi işleyen ve tercihleri değişmeyen rasyonel ekonomik insandır. Bu soyutlama bazı modeller için yararlı olabilir, ancak gerçek davranışın tamamını açıklamakta yetersiz kalır. İnsanlar alışkanlıklarla hareket eder. Başkalarından etkilenir, adalet duygusuna önem verir, işbirliği yapar ve kurumların teşviklerine göre davranışlarını değiştirir. Davranışsal ekonomi, psikoloji ve sosyal bilimlerden gelen bulgular, kararların yalnızca fiyat sinyalleriyle şekillenmediğini gösterir. Kitabın amacı insanları irrasyonel ilan etmek değildir. Daha çok ekonomik kurumların hangi insan özelliklerini beslediğini sormaktır. Rekabeti, kısa vadeli kazancı ve tüketimi sürekli ödüllendiren yapılar başka davranışları öne çıkarır. Güven, karşılıklılık, bakım ve ortak yarar için alan açan yapılar ise işbirliğini güçlendirebilir. Bu ayrım, iklim politikası ve eşitsizlik açısından önem taşır. İnsanları yalnızca bireysel tüketici olarak görmek, ortak sorunlara kolektif çözüm üretmeyi zorlaştırır. Vatandaşlık, yerel katılım, kooperatifçilik ve kamusal güven gibi unsurlar daha görünür hale gelir. Rewards, böylece ekonomik tasarımın varsaydığı insan davranışını zamanla etkileyebileceğini öne sürer. Dördüncü olarak, denge arayışı yerine karmaşık ve değişen sistemleri anlamak, dördüncü dönüşüm, ekonomiyi öngörülebilir bir makine gibi ele almak yerine karmaşık, dinamik ve geri beslemelerle çalışan bir sistem olarak görmektir. Mekanik denge fikrinde bir dış etki sonrasında sistemin yeniden sakin bir denge noktasına döneceği varsayılır. Rayworth ise ekonomilerde krizler, eşikler, gecikmeler ve zincirleme etkilerin yaygın olduğunu hatırlatır. Finansal piyasalardaki güven kaybı, enerji fiyatlarındaki artış veya kuraklığın gıda üretimine etkisi tek bir sektörle sınırlı kalmayabilir. Hane bütçeleri, şirket yatırımları, kamu maliyesi ve toplumsal beklentiler birbirini etkileyerek sonuçları büyütebilir. Doğal sistemler için de benzer bir durum vardır. Bir ekosistemdeki kayıp belirli bir eşiğe kadar fark edilmeyebilir, ancak eşik aşıldığında geri dönüşü zor değişimler yaratabilir. Bu nedenle Rewards, tek bir kesin tahmin üretme iddiasından çok, ilişkileri, riskleri ve dayanıklılığı izlemeyi önemser. Sistem düşüncesi, politika yapıcıları kısa vadeli, tek değişkenli çözümlerden sakındırır. Örneğin bir teşvikin istihdama olumlu etkisi, enerji tüketimi, ithalat bağımlılığı veya konut maliyetleri üzerindeki sonuçlardan bağımsız değerlendirilemez. Kitap bu yaklaşımı matematiksel bir makroekonomik model olarak sunmaz. Bunun yerine, ekonomik kararların belirsizlik altında ve birbirine bağlı sistemlerde alındığını kabul eden daha dikkatli bir düşünme biçimi önerir. Son olarak, bölüşümü ve yenilenmeyi büyüme sonrasına bırakmayan ekonomik tasarım. Rewards'un son 3 yaklaşımı, eşitlik ve çevre korumasının büyümenin otomatik sonucu olacağı varsayımına itiraz eder. Dağıtıcı tasarım, gelirin, servetin, fırsatların ve üretken varlıkların daha baştan nasıl paylaşıldığına bakar. Sadece büyüme gerçekleşince herkesin pay alacağını beklemek yerine, ücretler, mülkiyet biçimleri, vergiler, kamusal hizmetler ve finansman yapıları üzerinden eşitsizliği azaltacak kurumlar düşünülmelidir. Yenileyici tasarım ise ekonominin kaynakları al, kullan ve at çizgisinden uzaklaşmasını gerektirir. Döngüsel malzeme kullanımı, onarım, yeniden kullanım, temiz enerji ve ekosistemleri onaran üretim anlayışı bu yönelimin parçalarıdır. Buradaki kritik nokta, çevresel zararı verimlilik artışıyla kendiliğinden çözülecek bir sorun saymamaktır. Son olarak Rewards, büyümeye karşı ya da büyüme yanlısı kesin bir slogan yerine büyümeye karşı kayıtsız, yani büyüme konusunda agnostik bir ekonomi önerir. Bir toplumun kurumları, üretim artmasa bile istihdamı, kamu gelirlerini ve finansal istikrarı koruyabilmelidir. Bu, durgunluğu arzulamak anlamına gelmez. Büyümenin toplumsal ve ekolojik sonuçlarına göre değerlendirilmesi anlamına gelir. Kitabın güçlü tarafı, dağıtım, yenilenme ve büyüme tartışmalarını aynı tasarım sorununun parçaları olarak birleştirmesidir. Zayıf görülen tarafı ise bu dönüşümün her ülke ve sektör için ayrıntılı uygulama araçlarını kapsamlı biçimde vermemesidir. Sonuç olarak Donut Economics, iktisatla ilgilenen öğrenciler, kamu yöneticileri, şehir plancıları, sürdürülebilirlik uzmanları, işletme yöneticileri ve ekonomik gündemi daha geniş bir çerçevede anlamak isteyen genel okurlar için uygundur. Kitabın temel yararı, büyüme, refah, eşitsizlik ve çevre başlıklarının ayrı dosyalar olmadığını göstermesidir. Okur, bir ekonomik kararın yalnızca fiyatlar ve üretim üzerinden değil, bakım emeği, kaynak sınırları, toplumsal haklar ve uzun vadeli dayanıklılık üzerinden de incelenmesi gerektiğini kavrar. Özellikle politika ve kurum tasarımıyla ilgilenenler için çörek modeli, karmaşık meseleleri anlaşılır bir ortak dilde tartışma imkanı verir. Belediye hizmetleri, konut, ulaşım, enerji ve yerel kalkınma gibi alanlarda hedefleri çoğaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte kitap doğrudan uygulanabilir bir vergi paketi, ayrıntılı makroekonomik model ya da her soruna tek bir çözüm sunmaz. Bu nedenle teknik politika araçları arayanların onu başka iktisat, hukuk ve kamu maliyesi çalışmalarıyla birlikte okuması gerekir. Benzer sürdürülebilirlik kitaplarından ayrıldığı nokta, ekolojik sınırları sosyal adalet hedefleriyle tek, akılda kalıcı görsel çerçevede buluşturmasıdır. Ayrıca eleştirisini yalnızca çevre sorunlarına değil, iktisadın insan modeli, piyasa resmi, denge varsayımı ve büyüme bağımlılığına da yöneltir. Raworth'un dili teknik olmayan okura erişilebilir kalırken, iktisadın hangi amaçlara hizmet etmesi gerektiği konusunda ciddi ve sistematik bir tartışma açar. Destek olmak isterseniz Kate Raworth kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.